Ayrım 9, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 96. Katzen dizüstü bilgisayarını koltuğunun altına kıstırıp ayağa kalktı. Toplantı için biraz malzeme hazırlamam gerekiyor. Sizlerle 15 dakika sonra görüşürüz. Ve ondan sonra her 15 dakikada bir görüşme tekrarlanacak. Ta ki biz yaşlanıp saçlarımız ağarıncaya kadar. Basın görevlisi yalnız kalınca kahvesini yudumlamaya başladı. Bir yandan da Op merkezi ekibini düşünüyordu. Hepsi de eşlerine ender rastlanan tiplerdi. Matt Stoll en büyük çocuktu. Liz Gordon da en büyük farfaracıydı. Ama her alanda en başarılı olan kişilerin akıllarından biraz zorları vardır. Ve onları böyle küçücük alanlarda bir arada çalıştırmak berbat bir işti. Paul Hood kadrosu için kavgasız gürültüsüz beraberliklerini sürdürmelerini, aynı amaçları paylaşmalarını ve mesleki bakımdan birbirlerine saygı duymalarını diliyordu. Bundan fazlasını isteyemezdi. Paul iyi bir yönetici olmuştu ama özel hayatından ödün vermek pahasına başarıya ulaşmıştı. En toplantıya gitmek üzere kafeteryadan ayrılırken Martha McCall ile karşılaştı. 49 yaşındaki politika sorumlusu ve yabancı diller uzmanı da acelesi olduğunu hiçbir zaman belli etmemesine rağmen telaşla toplantıya gidiyordu. Müteveffa sol müzik şarkıcısı Mac McCall'ın kızının tatlı gülümsemesi, boğuk sesi ve rahat tavırları dikkat çekiyordu. Babasıyla turnelere katılarak büyümüş, her çeşit insan tanımıştı. Mac bir araba kazasında ölünce Martha teyzesinin yanına yerleşmişti. Kadın onun çok çalışmasını ve koleji bitirmesini sağlamıştı. Martha'nın turnelerden Dışişleri Bakanlığı'na geçişini görecek kadar da uzun yaşamıştı. Martha ondan daha uzun boylu olan kadının hızlı yürüyüşüne ayak uydurmaya çalışırken "Günaydın tatlım" dedi. "Günaydın Martha, anladığım kadarıyla yoğun bir gece geçirmişsin. Lobel ile tepede yedi peçe dansını yaptık, şu kongre üyelerini ikna etmek bayağı zor oluyor." İki kadın yolun geri kalan bölümünü konuşmadan yürüdüler. Martha üst düzey kişiler dışında hiç kimseyle havadan sudan konuşmak istemezdi. Ann Paul Hood'un görevini devralmayı hak eden kişinin aslında Mike Rogers olmadığını da düşünmeye başlamıştı. Ann ile Martha konferans salonuna vardıklarında Mike Rogers, Bob Herbert, Matt Stoll, Phil Katzen ve Liz Gordon büyük oval konferans masasının başında oturuyordu. Ann Bob Herbert'ın yorgun göründüğünü fark etti. Adamın eski dostu Rogers ile geceyi vurucu ekibin programı üzerinde çalışarak geçirdiklerini tahmin etmek güç değildi. Tekerlekli sandalye mahkumu haber alma görevlisinin bombalama olayından da ayrıca etkilendiği kesindi. Kadınların arkasından Paul Hood ve Coffey içeri girdi. Avukat daha içeri girerken Rogers bir düğmeye basmış ve kapı kapanmaya başlamıştı. Küçük salon floresan lambalarıyla aydınlatılıyordu. Rogers'ın oturduğu yerin tam karşısındaki duvarda büyük geriye sayma saati sıfırda bırakılmıştı. Hood masanın başına oturmuştu. Sağında bir monitör, bir klavye ve bir telefon vardı. Monitörün üstüne küçük bir fiber optik kamera yerleştirilmişti. Kapı kapandıktan sonra Paul, dün olanların hepimizi hasta ettiğini biliyorum diye söze başladı. Bu nedenle konu hakkında daha fazla yorum yapmanın bir anlamı yok. Mike'ı inanılmaz başarısından ötürü kutlamak isterim. Kendisi bu konuda sizlere bilgi verecek. Eğer haberiniz yoksa diye söylüyorum, bu olayın iç yüzü haberlerde anlatıldığı gibi değil. Uçaktan inip bir duş yaptıktan sonra hemen buraya geldim. Onun için Mike'ın anlatacaklarını ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Burada konuşulacakların birinci derecede önemli sır olduğunu hatırlatmak isterim. Buradan ayrıldığımız zaman Mike ile ben ya da Mike ile Martha kimlere bilgi verileceğini saptayacak. Mike, seni dinliyoruz. Mike Rogers, Paul Hood'a teşekkür etti, sonra onlara Oval Office'te konuşulanları özetledi. Vurucu ekibin saat 4.47'de Andrews hava üssünden ayrıldığını ve yerel saatle akşam 20.50'de Helsinki'ye varacağını belirtti. Lovell, Finlandiya elçisiyle durum nedir diye sordu. Avukat bana geçici olarak izin verdi, sadece başkanın onayını bekliyor. Bunu ne zaman alırız? Coffey bu sabah alacağız diye yanıt verdi. Roger saatine baktı. Orada saat öğleden sonra 4 olmuş, emin misin? Eminim, orada işe geç başlıyorlar ve geç paydos ediyorlar. Öğle yemeği yenmeden hiç kimse önemli kararlar veremiyor. Rogers bakışlarını Coffey'den Daryl McCaskey'ye çevirdi. Fin hükümetinden istediğimizi aldığımızı farz edelim. St. Petersburg'dan istihbarat alma konusunda Interpol'ün bize yardım etmesi olasılığı var mı? Duruma bağlı, siz Hermitage'ı mı kastediyorsunuz? Rogers başıyla evet dedi. Onlara geçen gün öldürülen İngiliz ajanından söz edecek miyim? Rogers Paul Hood'a baktı. DI6 TV stüdyosunda etrafı dinlemeye çalışan bir adamını kaybetti. Hood, Interpol'den de aynı türde bir yardım mı isteyeceğiz diye sordu. Rogers tekrar başını salladı. Hood, öyleyse onlara İngiliz ajandan söz edin dedi. Rogers sordu, sınır sorunu ne olacak? Eğer karadan gideceksek, Finlilerin bizim ekibi gizlice sınırdan geçirmeleri mümkün olabilir mi? McCaskey, Savunma Bakanlığı'nda birini tanıyorum dedi. Bir şeyler yapmaya çalışırım. Sadece şunu anlamanı istiyorum Mike. Sınır muhafızlarının hepsi de Ruslara karşı savaşmak istemeyebilir. Anlaşıldı. Müdür yardımcısı Matt Stoll'a döndü. Bilgisayar uzmanı parmaklarını birbirine vuruyordu. Matt, bilgisayar bağlantılarından yararlanıp Rusların olağan dışı bir şeyler depo edip etmediklerini öğren. Bir de üst düzey teknik adamları arasında geçen yıl St. Petersburg'a atanmış olan var mı? Onu öğren. Stoll, o adamların ağzı çok sıkı oluyor dedi. Hükümet onlara güvenmekten vazgeçerse başka seçenekleri kalmıyor. Ama elimden geleni yapmayı denerim. Deneme, yap diye Rogers öfkeyle söylendi. Sonra dudaklarını kıstı. Bir saniye sonra özür dilerim dedi. Uzun bir geceydi Matt. Ekibimi Rusya'ya göndermek zorunda kalabilirim ve bu da kumsalda güneşlenmeye hiç benzemiyor. Adamlarımın hedefleri konusunda her şeyi bilmelerini ve kimlerle karşılaşabileceklerini öğrenmelerini istiyorum. Teknik adamlar hakkında bir şeyler bilmek çok yararlı olacak. Anlıyorum. Her türlü kaynağı zorlayıp bir şeyler bulmaya gayret edeceğim. Rogers teşekkür ederim dedi. Müdür yardımcısı Liz Gordon'a dönerken Andy onu gözleriyle izledi. Rogers konuşmaya başlayınca da şaşırdı kaldı. Yabancı liderlerin psikolojik profillerine değer vermeyen Paul Hood'un aksine Rogers psikolojik çalışmaların gerçekleri yansıttığına inanıyordu. Rogers, Liz dedi, Rusların İçişleri Bakanı Dogin'i bilgisayarda incelemeni istiyorum. Başkanlığı Zanin'e kaptırması ve General Mihail Kosyga'nın etkisi hakkında çalışma yap. Eğer ihtiyacın olursa Bob'un general hakkında epey bilgisi var. Martha, adamın adı hiç yabancı gelmiyor dedi. Dosyamda bilgi bulunduğundan eminim. Rogers çevre sorumlusu Phil Katzen'e döndü. Adam dizüstü bilgisayarını açmış bekliyordu. Phil, Finlandiya körfezine dökülen ve Hermitage'dan geçen Neva Nehri hakkında bilgi istiyorum. Isı, hız, rüzgar faktörü. Hood'un sağındaki bilgisayardan ses geldi. Paul F6 tuşuna basıp cevap almak istedi. Sonra kontrol tuşuna bastı. Roger sözlerini sürdürdü. Müzenin altındaki toprağın nitelikleri hakkında da bilgi gerekli. Rusların orayı ne derinlikte kazdıklarını bilmeliyiz. Katzen söylenenleri yazmayı bitirirken başını salladı. Hood yine kontrol tuşuna bastı. Ekranda baş yardımcısı Stephen Bucks Bennett'in yüzü belirdi. Bucks efendim dedi, DI6'den kumandan Hubbard görüşmek istiyor. Bu konuyla ilgiliymiş, bu nedenle düşündüm de. Teşekkürler, onu bağla. Hood telefonun konuşma düğmesine bastı, sonra bekledi. Bir saniye sonra kumandan Hubbard'ın ablak yüzü monitörde belirdi. Hood, günaydın kumandan dedi. Şu anda ekibimle beraberim. Bu nedenle sesinizi hoparlöre bağlamakta bir sakınca görmedim. Güzel. Adamın sesi boğuk ve sertti. Hafif de aksanlı konuşuyordu. Ben de aynı şeyi yapacağım Bay Hood. Hemen konuya gireyim. Burada bir elemanımız var. Sizin Helsinki'ye gönderdiğiniz ekibe katılmak istiyor. Rogers'ın yüzü asıldı. Başını olmaz anlamında salladı. Hood, bakın kumandan, bizim ekibimiz çok dengeli bir birimdir diye itiraz edecek oldu. Hubbard, sizi anlıyorum dedi ama önce siz beni dinleyin. Ben iki ajanımı kaybettim. Üçüncüsü de saklanıyor. Ekibim bizim Bengal birliğini oraya göndermemi istiyor. Ama orada iki grubun birden bulunması doğru değil. Birbirlerinin işlerini bozabilirler. Sizin Bengal birliğiniz beni St. Petersburg'daki yeni operasyonun lideriyle telefonda konuşturabilir mi? Hubbard, bağışlayın, anlamadım dedi. Demek istediğim şu, siz bana yapamayacağım bir şeyi yapma teklifinde bulunmuyorsunuz. Her zaman olduğu gibi edindiğimiz bilgileri paylaşırız.
Hubbard elbette dedi ama ben buna katılmıyorum. Size bir tek öneride bulunabiliriz. O da Bayan Peggy James.
Hood ajan dosyalarını okuyabilmek için hemen Ctrl F5 düğmelerine bastı. DI-6'yı çağırdı. James adını yazdı ve kadının dosyası ekranda göründü. Hood dosyayı incelerken Rogerson'un arkasında durdu. Dosyada DI-6'dan gelen bilgilerle OP merkezi, CIA ve diğer örgütlerden gelen bilgiler de bir araya toplanmıştı. Hood kadının dosyası hayli ilginç dedi. Bir lordun torunu 3 yıl Güney Afrika'da, 2 yıl Suriye'de ve 7 yıl merkezde çalışmış. Özel birlikte eğitim görmüş, 6 dil konuşuyor, motosiklet tamiri ve sürücülüğü yapıyor. Rogers başka bir dosyaya gönderme yapıldığını işaret edince Hood sustu. Mike Rogers, Kumandan Hubbard, anladığım kadarıyla Bayan James, Bay Phil Sutton'ın örgüte girmesini sağlamış dedi.
Evet general, birbirlerine çok yakındılar.
Liz başını sallayarak intikam alma girişimlerine dikkat diye uyardı. Hood sordu, duydunuz mu kumandan? Konuşan personel psikologumuzdu. Sert bir kadın sesi yanıt verdi.
Duyduk ve sizi temin ederim, ben bu işe intikam uğruna katılmıyorum. Sadece Kate'in başladığı işi bitirmek istiyorum.
Liz tartışmaya hiç fırsat vermeyecek güçlü ve özür dilemeyen bir sesle konuştu.
Hiç kimse sizin yeteneklerinizi sorgulamıyordu Bayan James. Ancak duygusal bağımsızlık ve tarafsızlık tedbirliliğin yakıtıdır ve biz de bunu istiyoruz.
Peggy James bağırdı.
Saçma, ya sizinle giderim ya da yalnız giderim ama ben gidiyorum.
Hubbard kararlı bir sesle bu kadarı yeter dedi. Coffee ellerini masanın üzerine koyup genzini temizledi.
Kumandan Hubbard ve Ajan James, ben Lovell Coffee. OP merkezi avukatıyım.
Coffee Paul Hood'a baktı.
Paul, belki bu sözlerim yüzünden bana diş bileyeceksin ama bana kalırsa onların teklifi üzerinde biraz daha düşünmelisin.
Hood'un yüzünün ifadesi hiç değişmedi. Rogers'ın bakışları ise öfke doluydu. Coffee onunla göz göze gelmemeye çalıştı.
Marta ve ben CIC ile bazı noktaları görüşmek zorundayız. Onlara bunun uluslararası bir ekip olduğunu söylersem daha fazla zaman, daha geniş bir coğrafik alan gibi konularda pazarlık yapabiliriz.
McCaskey, Ajan James'in ekibe katılması benim için de yararlı olacak dedi. Finlandiya Savunma Bakanı, Kraliyet Deniz Piyadeleri Kumandanı Amiral Marrow'un çok yakın dostudur. Bu işler görülürken yardıma ihtiyacımız olursa başvurabileceğimiz kişi o olacak. General uzun bir süre bir şey demedi. Londra'nın sessizliği huzur bozuyordu. Hood sonunda Bob Herbert'a baktı. Haber alma şefinin dudakları mühürlenmişti. Parmaklarıyla tekerlekli sandalyesinin kollarında trompet çalıyordu.
Hood, Bob sen ne diyorsun diye sordu.
Bob Herbert'ın sesi çok yumuşaktı. Bu işi kendi başımıza da rahatça yapabileceğimizi söylemek isterim. Eğer hanımefendi tek başına gitmek istiyorsa bu kumandan Hubbard'ın sorunu. Çok iyi çalışan bir makineye fazladan hız vermenin ne anlamı var onu bilemem.
Martha McCall, bana kalırsa burada tehlikeli bir şekilde bölgeci olmaya başladık dedi. Ajan James bir profesyonel, senin çok iyi ayarlanmış makinenle mükemmel uyum sağlar.
Peki her kimseniz size çok teşekkür ederim dedi.
Martha McCall, politika görevlisi ve siz de hoş geldiniz. Erkeklerin kulübüne alınmamanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim.
Herbert elini havada salladı.
Saçma bu. Bu iş siyah beyaz, erkek kadın, yerli yabancı sorunu değil. Bu görevde ilk kez çalışacak bir elemanımız var. Sondra Devon. Bas Moore'un yerini alan hanım. Bir başkasını daha göreve almakla çılgınlık yapmış oluruz kanısındayım.
Martha, bir başka kadın demek istiyorsunuz diye belirtti.
Herbert atıldı. Bir başka acemi çaylak. Tanrım, önemli karar vermek ne zamandan beri birine karşı hazırlanmış bir komplo sayılmaya başladı.
Hood, önerileriniz için hepinize teşekkür ederim dedi. Kumandan, umarım elemanınız hakkında böyle ulu orta konuştuğumuz için bize gücenmemişsinizdir.
Peki ben çok olumlu karşıladım dedi. Ne durumda olduğumu bilmek hoşuma gider.
Hood, kuşkularım var ama Lovell haklı. İki uluslu bir grup iyi bir etki yaratır ve Peggy de bu iş için uygun.
Herbert ellerini masanın kenarına dayayıp "Küçük Bir Dünya" bu isimli şarkının ilk melodilerini ıslıkla çaldı. Rogers koltuğuna döndü. Üniformasının yakasının üzerinde boynu kızarmıştı. Koyu renk kaşları da sanki daha koyulaşmış gibiydi. Hood vurucu ekibin kumandanı Albay Squires tam güvenimizi kazanmış biridir. Ajan James'ten onun emirlerine uymasını bekliyorum. Kumandan Hubbard elbette dedi ve sizlere teşekkür ederim. Monitörün ekranı kararırken Hood Rogers'a baktı. Mike, Hubbard kadını nasıl olsa gönderecekti. Hiç değilse şimdi ajan hakkında bilgimiz var. Kararı veren sensin. Ben olsam asla kabul etmezdim. Bu zafer günü ya da çöl fırtınası değil. Uluslararası bir topluluğa ihtiyacımız yoktu. ABD saldırıya uğradı ve ABD askeri karşılık veriyor nokta. Hood düzeltti noktalı virgül. DI-6'nın da kayıpları var. Onların verdikleri bilgi bizim hedefle ilgili kuşkularımızı doğruladı. Onlar da hedefe nişan almayı hak ettiler. Rogers daha önce de söylediğim gibi bu konuda seninle anlaşamıyoruz dedi. Bayan James'e amirleri emir verir. Onun Squires'ı dinleyeceğini hiç sanmam. Ama sen geri döndün ve yönetime el koydun. Ben verilen işlerin hepsini yaptım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hood çevresine bakındı. Başka bir iş var mı? Herbert acı bir sesle evet dedi. Mike Rogers, Lane Dominic ve Karen Wong ödüllendirilmeyi hak ettiler. Herkes bombalama olayı konusunda suspus olmuş otururken bu üçü işi kimin yaptığını, neden yapmış olabileceğini saptadı. Bu hizmetine karşılık biz Mike'ın poposuna bir tekme vurduk. Üzgünüm ama bundan bir şey anlayamadım. Lovell Coffey, onunla aynı düşünceyi paylaşmamamız başarısını görmezlikten geldiğimizi kanıtlamaz ki dedi. Liz Gordon, sen de yorgunsun Bob diye araya girdi. Bu konunun Mike'la ilgisi yoktu. Bugünün dünyasında yaşamakla ilgiliydi her şey. Herbert bugünkü dünyayı beğenmediğini yüzünü buruşturarak belirtti. Hood ayağa kalktı. Öğleye kadar her birinizi teker teker çağırıp gelişmeler hakkında bilgi alacağım. Mike Rogers'a baktı. Bu odadakilerin hiçbiri dün gece Mike'ın başardıklarını yapamazdı. Rogers hafifçe başını salladı, sonra düğmeye basıp kapıyı açtı ve Bob Herbert'ın arkasından dışarı çıktı. 19. Bölüm Pazartesi akşam 20 St. Petersburg. Bilgisayar monitörünün köşesindeki dijital saat 7:59:59'u gösterdiği sırada operasyon merkezinde bir değişiklik oldu. İki düzineden fazla bilgisayarın odada yarattığı mavilik yerini oradaki herkesin üstüne başına yansıyan bir renk cümbüşüne bıraktı. Hava da değişti. Gerçi kimse alkışlamadı ama merkez canlanırken gerginliğin de azaldığı bir gerçekti. Operasyonları destekleme görevlisi Fyodor Buriba ön sağ köşedeki küçük masasından Orlov'a baktı. Genç adamın özenle düzeltilmiş sakallı yüzünde bir gülümseme belirdi ve gözleri parladı. Serge Orlov alçak tavanlı büyük odanın ortasında elleri arkasına kenetlenmiş bir halde durmuş, ekranları tek tek inceliyordu. Orlov, teşekkürler Bay Buriba dedi. Hepiniz çok iyi bir iş başardınız. Tüm istasyonlar operasyonlar için geri sayımın başladığını Moskova'ya bildirmeden önce verilerinizi tekrar gözden geçirin. Orlov bir yandan ötekine ağır ağır yürüyerek adamlarının omuzları üstünden ekranlara baktı. 24 bilgisayar ve monitör atlalı biçimindeki bir masaya yarım daire oluşturacak şekilde yerleştirilmişti. Her monitörün başında bir kişi vardı ve tam saat 8'de her ekranda mavi rengin yerini veriler, fotoğraflar, haritalar ya da çizelgeler aldı. Monitörlerden onu uydu gözlemlerine bağlanmıştı. Dördü dünya çapında haber alma örgütlerine bağlıydı. Elçiliklerden, polis örgütlerinden bilgi alıyordu. Diğer 9'u dünyadaki haber alma merkezlerinden bilgi topluyordu. Ve bir monitör de Kremlin'deki bakanların bürosuna bağlıydı. Bu bağlantıyı Albay Roskin'in bulunduğu ve doğrudan ona bilgi veren onbaşı Ivashin sağlıyordu. Harita ekranlarının dışında diğer ekranların hepsi şifreli cümlelerle doluydu. Bu sözcükler Orlov için de monitörlerin başındaki adamlar ya da merkezdeki herhangi bir kimse için bir anlam taşımıyordu. Her istasyonun kendine özgü özel şifresi vardı. Böylece bir köstebeğin verebileceği zarar en aza indirilmiş oluyordu. Orlov her şeyin programlandığı şekilde geliştiğini gördükçe rahatlıyordu. Gerçi hayatı uzay yolculuğuna çıktığı zamanlarda olduğu gibi tehlikede değildi. Ama zaten uzaya giderken hayat ve ölümü hiç düşünmezdi. İtibarı onun için hayatından daha önemliydi ve her zaman elinden gelenin en iyisini yapmayı ilke edinmişti. Odanın ön duvarı dünya haritalarıyla kaplıydı. Yan duvarlardaki raflarda disketler, çok gizli dosyalar, hükümetlerle ilgili kayıtlar, dünyanın dört bir yanından ajanların gönderdikleri raporlar duruyordu. Arka duvarın ortasında hole açılan bir kapı vardı. Bu holden şifre analiz merkezine, güvenlik odasına, tuvalete ve çıkış kapısına gidiliyordu. Orlov'la Roski'nin odalarının kapıları sağda ve soldaydı. Orlov odanın ortasında dururken geleceğin gemisini kumanda ettiğini düşündü. Hiçbir yere gitmeyen bir gemiydi bu. Ama dünyada olup bitenler hakkında bir anda bilgi sağlama olanağına sahipti. Uzayda olup da dünyanın uzay gemisinin altında dönüşünü gördüğü zamanlar bile böyle heyecan duymamıştı. Her hükümet doğru haber istediği için Orlov'un operasyon merkezi Rusya'nın pek çok bölgesinde yaşanan kargaşadan etkilenmemişti. Orlov Çar 2. Nikola'nın sonu gelinceye kadar nasıl büyük bir yalnızlık içinde yaşadığını bile anlayabiliyordu. Böyle bir yerde olunca başkalarının günlük sorunlarından uzak kalmak çok kolaydı. Bu yüzden Orlov gerçeklerle ilişkisini kaybetmemek için her gün 3-4 değişik gazete okumaya özen gösteriyordu.
9. Ayrımın Sonu, Sayfa 106.